Muhterem efendim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz İstanbul'un Sırları programına. Farklı bir estetik, farklı bir bakış inşallah getireceğiz değerli dinleyicilerimize. Muhterem efendim, İstanbul deyince tarihimiz, kültürümüz ve gönül dünyamız itibariyle İstanbul bizim için ne ifade eder?
İstanbul bizim için çok değeri olan bir şehirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Lütuf'ta Hanel Konstantiniye buyurmuştur. İstanbul fetholunacaktır buyurdu. Bu Eyyub el-Ensari Hazretten başlayarak akın akın Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar bu akınlar devam etmiştir. Yeter ki sallallahu aleyhi ve sellem yüreğinde bir yerimiz olsun. Kıyamet günü bir yerimiz olsun. Bu tabii bir Doğu Roma İmparatorluğu'nun bitişidir. Bir çağın kapatılması bir çağın başlangıcıdır. Burada İstanbul deyince yine bir en başta manevi olarak Eyyub el-Ensari Hazretleri hatırımıza gelir. Eyyub el-Ensari Hazretleri Efendimiz'e misafirperverlik etti. Gazvelere katıldı. Canını ve malını bu yolda bezdetti, cömertçe sarf etti. Bu hadis-i şerife nail olabilmek için, Resulullah Efendimiz'in yüreğinde bir yeri olması için 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul'a seferinde bulundu. Hatta bir vasiyette de bulundu. Eğer bir de bu seferde ben vefat edersem, askerin attığı son noktaya gömün beni, benden sonra gelen asker daha öteye gitsin. Yani bir bedeniyle dahi bir ufuk vermeye çalıştı. Hakikaten arkadan gelenler de bu vasiyeti yerine getirdi. İşte buradan ondan sonra bir Avrupa seferleri başladı. Tabii büyük bir sahabi yekunu, şehit oldu İstanbul civarında. Bunlar Eyyub Hazreti Halid radıyallahu anh civarına eksiletti, defnolundu. Osmanlı da buraya bir harem mıntıkası dedi. Yani gayrimüslimler bile bu harem mıntıkasına sokulmadı. Güzel bir edep oldu. Şimdi biz zahire göre diriyiz. Fakat zahire göre de Eyyub el-Ensari Hazretleri 1400 sene evvel vefat etti. Bugün baktığımız zaman bizim mi ziyaretçimiz çok, Eyyub el-Ensari Hazretlerimiz ziyaretçi. Maşallah doluya taşıyor. Hem Türkiye'mizden hem de dünyanın dört bir tarafından. Bu İstanbul'un fethi 857 sene sonra ecdadımız, büyüğümüz, her şeyimiz Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine kısmet oldu. Demek ki burada da şunu çok ibretlidir. Fatih Sultan Mehmet Han'ı da yakından tanımamız lazım. Tabii. Yani Cenab-ı Hak ona bu fethi ihsan etti, ikram etti. İstanbul bize Peygamber Efendimiz'in bir müjdesi ve Efendimiz'in gelecek nesilleri bir emanetidir. İnşallah kıyamete kadar bu bir İstanbul olarak devam eder. Zahiri bakımdan da öyledir. Yani bir inci, bir gerdanlık şeklinde şehrin. Şair Nedim'in güzel bir ifadesi var. Tabi biraz kesretten kinaye. Bu şehir İstanbul gibi müstübehadır. Bir sengeni yekpare acem mülkü fedadır. Bir gevkeri yekpare iki bahr arasında, Hürşid-i Cihan tabile taltıza sezadır. İstanbul Boğazı adeta bir gerdanlık gibi şehri süsler. Bir süsleyiş ki, öyle bir Cenab-ı Hak halk etti ki, biraz daha bu İstanbul Boğazı geniş olsa denize benzer. Biraz daha dar olsa dereye benzer. Cenab-ı Hak öyle bir kıvam, öyle bir güzellik, bir zarafet. Orada bir, yani yaratılışında da bir ayrı bir Cenab-ı Hakk'ın bir güzel bir lütfu var. Tabii İstanbul, tabii güzelliklerle donatıldı. Maddi manevi güzellikleri donatıldı. Nasıl ki bir caminin imarı, onun hattı, tezyin ve dekorlarından önce salih ameller, cemaat, ihlaslı kalabalıklar, tilavetler ile olursa bir şehrinde manevi bir imarı, maddi imarından daha evvel gelir. Ecdadımız bu mübarek beldeyi fethettikten sonra burayı İslam aleminin merkezi haline getirmiş, mukaddes emanetler de Yavuz Sultan Selim Han tarafından getirilmiş, Topkapı Sarayı'na kurulmuştu. Şurada cali bir dikkattir. Hilafet merkezi olmuş. Hatta Fas'tan, Kuzey Afrika'dan, Orta Asya'dan gelen hacca gidecek hacılar İstanbul'u hilafet merkezini ziyaret ederler. Bir müddet İstanbul'a kalırlar, mukaddes emaneti ziyaret ederler. Oradan devam ederlermiş. Yani böyle güzel bir tarihi ayrı bir İstanbul'un güzel bir özelliği de var.
Evet efendim, az önce buyurduğunuz gibi İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri önemli, Fatih evet. Sultan Mehmet Hazretleri önemli. Evet. Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçiyor, işte İstanbul'umuz 17 evet. milyonu geçiyor. Evet. Acaba gençlerimize biz İstanbul'u sevdirmek istiyoruz. Nereden başlasınlar İstanbul'u gezmeye, daha doğrusu İstanbul'u sevmeye, nereden başlayalım efendim?
Efendim, şairin güzel bir mısrağı var. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Resul-ü Ekrem'in yâri Ebu Eyyub el-Ensari. Yine oradan başlamak bir tebürrük şeyidir, makamıdır. Osmanlı sultanlar da tahtı cülüs merasiminin bir parçası olarak Eyüp Sultan'da kılıç kuşanırlardı. Oradan başlardı. Onun için yine oradan başlamak. Tarihi eserlerimizi Süleymaniye, Sultanahmet vesaire emsallerini, hanlar, hamamlar vesaire. Yani bir medeniyet. Hatta bu evvelki sene bir mimarlar toplantısı oldu. Bir hayli dünyadan da şeyler geldi, mimarlar geldi. Bir arkadaşımız da orada bulundu. Orada şunu ifade ettiler. Yani Mimar Sinan'ın yaptığı eserleri taklit edebilmek büyük bir sanattır bugün. Yani taklit eden mimar büyük mimardır.
Taklidi bile
büyük mimar olmuş oluyor. Hatta şunu da ilave etmişler. Bugünkü malzeme olsaydı o zaman kim bilir daha ne kadar çok şaheserler çıkar. Tabii bugün İstanbul'un suliyeti maalesef bu gökdelenlerle bozulmaktadır. O da bahsi diğer yani. Doğru. Ondan sonra görüşürüz diğer soruların içinde inşallah. Evet.
Efendim aslında hemen yeri geldi soralım. Fatih Sultan Mehmet Han'la biliyorsunuz o dönemde fetihten sonra herkes bir rahatlama oldu. Birçok ünlü sanatçılar, devrin sanatçıları İstanbul'a gelmek istedi, imza atmak evet. istedi ama müsaade etmedi Fatih Sultan Mehmet Han. Bunun sebebi sizce nedir acaba? Neden o sanatçıların İstanbul'a gelmesini istemedi?
Efendim tabii bir oğlu Beyazıt bunu daha çok inkişaf ettirdi. Hatta Leonardo da Vinci de gelmek istedi. İstanbul'un dedi mimar, hamam, cami, yol vesaire ben çizeyim dedi. Projeyi ben yapayım dedi. Hatta sarayda Kubbealtı vezirleri sevindiler. Dünyaca meşhur bir mimar gelecek, İstanbul'u tanzim edecek diye. Fatih'in oğlu 2. Beyazıt Hazretleri yok dedi. Hayır dedi. Eğer o gelirse dedi buraya bir Hristiyan mimarisi yerleşir dedi. Biz bu mimarimi kendimize inkişaf edeceğiz dedi. Tabii bu bir firaset, bir müminin firaseti. Tabii arkadan Sinanlar geldi. Bizim ruhumuzu aksettirecek sanatkarlar vücut buldu. Tarih şuuruyla baktığımız zaman İstanbul muhteşem mazinin hatıralarıyla dolu. Külliyeler, camiler, sadaka taşları, şehitlikler, dergahlar, türbeler ve kabirler. Tabii tarih bir milletin hafızasıdır. Milli tecrübeler mecmuasıdır. Bu yüzden mazi çok mühimdir. Mazinin bittiği yerde millet biter, insan biter, izan biter. Çünkü millet bir bakıma tarihinden ibarettir. Onun manevi değerlerinden ve tarih şuurundan uzaklaştırırsanız geriye insan sürüsü kalır. Onun için bugün bir gençlerimize, bilhassa bu şerefli tarihimize aksettirmemiz lazım. Bir de tekkeler, zaviyeler de çok mühim. Mesela bu tekkeler, zaviyeler bir rehabilite merkezi olmuştur. Evinde münakaşası olan, işi bozulan, dergâhlara gitmiştir. Dergâhlar, sohbetler, huzur bulmuştur.
Terapi
olmuştur. Bugün baktığımız bu yok. Ancak bugün bir maça gidiyor. Maçta içini boşaltıyor. Bazen uygun olmayan kelimeler de ağızlarından çıkıyor. Tabii bu da bir edebe aykırı olan bir şey, hadise. Yani İstanbul'a yakışmayan bir hadise.
Şimdi Azim, az önce dediniz ki Mimar Sinan'ın güzel eserleri var. Fakat evet. eserlere bakıyoruz ya da ondan sonraki bir Sedef Ker, Davut Ağa, Mimar Ahmet Ağa, evet. Tahir Ağa baktığımız evet. zaman sadece bina yapmıyorlar. Orada bir eser bir imza da atıyorlar. Nedir o eserlerde içerisinde? Tasavvuf bilgisi olduklarını da görüyoruz. Yani o kubbe niye öyle? O minare niye altı, niye dört? Ya da o estetik oraya niye öyle konulmuş? Bir manası var.
Tabii.
Bu da tabii ki demek ki sadece mimarlar değil, o dönemdeki Osmanlı devlet adamlarından tutun aşağı kadar herkesin bir tasavvuf terbiyesinden geçtiğini görüyoruz.
Burada tabii kalbin o ruhani istidatları taşa toprağa aksettirmiş durumda. Bu caminin yapılışlarına baktığımız zaman bir defa her taş abdeste konuyor. Yani bu maneviyat bakımından. Mesela Süleymaniye Küllesi yapılırken Kanuni Sultan Süleyman bir talimat verdi. Bu talimatta aç hayvan bile taşıttırılmayacak. Doyurulacak, ondan sonra taşıttırılacak. Yorgun, eğer yorgunsa dinlendirilecek. Yani bir mahlukat hukukuna bile dikkat edilmiştir. Hatta Süleymaniye'de açıldıktan sonra da Kanuni Sultan Süleyman bütün şeyi toplamış, çalışan işçileri, kalfaları, mühendisleri. Yanlışlıkla sehven eğer hakkını alamayan varsa gelsin lütfen hakkını istesin. Burada bulunmayan çalışan işçiler varsa onlara da lütfen bu söylensin. Onlar da gelsin hakkını istesin. Yani bir defa benim için kul hakkına çok dikkat edilmiş. Tabii o gönüldeki o duygular aksetmiş. Mesela bir sanki mihrap Cebrail oraya ayet iniyor. Oradan kubbeye aksediyor. Kubbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kubbeden de o seda bütün camiye yayılıyor. Yine bir diğer bakımdan baktığımız zaman hiç sert çizgi yok. Hep böyle yumuşak çizgilerdir. Yani ruhu dinlendiren kemerlerdir hep. Diğer bakımdan biraz uzaktan baktığımız zaman sanki dua eden bir insan silüeti. Allah'a açılan bir eller, o minareler, semaya kalkan dualar oradan. Bu bunun en güzel bir aksi olmuş. Şadırvanlar öyle ayrı bir güzellik. Hem abdest alacak, hem abdest duaları okuyacak, hem de o güzel bir estetik içinde onu şey olacak, dua edecek. Tabii bu çadırvanıyla, bahçesiyle, bahçesindeki o çiçekler vesaire, bahçenin tanzimiyle, caminin mimarisiyle hepsiyle ayrı ayrı bir güzellik. Mesela bir Süleymaniye Camisi'ne baktığımız zaman loştur. Fakat bir ruhi derinlik verir. Eski Süleymaniye Camisi'nin hatibi bir gün teşrif etmişti, sohbet ediyorduk. Şöyle bir hadise nakletti. Bir turist kafilesi zaman zaman gelir. Benim dikkatimi çekti sık sık gelmesi. Kendine yaklaştım. Siz dedim sık sık geliyorsunuz. 2 ayda, 3 ayda bir. Kimsiniz dedim. Seni ne gibi duygulara götürüyor bu mabet? Dedi ki, biz dedi Güney Amerika'dan geliyoruz. Bir şehir söyledi orada Güney Amerika'dan. Oradan geliyoruz dedi. Biz bunaldığımız zaman, sıkıldığımız zaman buraya geliriz, otururuz. Bizim burada ruhumuz dinlenir.
Terapi.
Hakikaten bir Süleymaniye Sultanahmet Camii gidildiği zaman oraya gelen turistler şöyle dolaşıp gitmiyor. Oturuyor orada. Oturuyor bir takım demek ki oradan bir takım inikas geliyor, bir duygular oluyor.
Alışveriş var
orada. Yani o şekilde ruhunu bir dinlendiriyor. Tutup o geometri binaları seyretmiyor. Maalesef o kaktüsler, kaktüs binalar, gökdelenler onları dolaşmıyor. Yani oradan ruhuna bir şey almıyor. Bir diken gibi. Bir Süleymaniye'de, bir Sultanahmet'te çok ayrı bir duyuşlara geçiyor. Mesela Süleymaniye'nin o loşluğunun yanında Sultanahmet'in de bir cennet bahçesini andıran bir durumu vardır. Fakat orada da bir ruh bir dinleniyor. Yani bir sanki bir cennet bahçesinde gibi. Süleymaniye'de bir derinlik, ufuk, kendine dönmek. Şeyde ise Sultanahmet'te ise bir cennet havası, bir cennet manzarası. Onun yanında Ayasofya'ya bakalım, hantal bir yapı. Avrupa'daki kiliselere bakalım. Hepsi sivri çizgiler. loş karanlık ama bir şey vermiyor, bir tefekküre götürmüyor, bir derinlik vermiyor. Kasvet var. İşte iki medeniyet arasında fark. En büyük fark bu.
Peki efendim biz Osmanlı eserlerini bize bıraktılar, ecdadımızdan Allah razı olsun. Biz acaba gençler, bizden sonrakiler bunu nereye götürebiliriz? Nelere, daha ne, nasıl yapabiliriz, değiştirebiliriz? Yani bir restorasyon iş bitiyor mu? Ya da bir iki tamirle tamam görevimizi yaptık oluyor mu?
Evet.
Ne yapabiliriz?
Efendim yani tarihe baktığımız zaman dünyayı hükmetmiş hükümdarlar vardır. Firavunlar var, Nemrutlar var. Bunların zulümlerini ve fanilik karşısındaki aciziyetlerini ifade eden mezarları var. Yani bu kasvetli mezarlar da bir zulüm abidesi. Bir Mısır'a gittiğiniz zaman piramitler var. Yani 10.000 insan çalıştırılmış bir insanın cesedini gömmek için. Ve bu piramitler yapılırken de içeride birkaç kişi de vefat etmiş. Zulümle yapılmış. Yani onların bir Sodom Gomorra'ya gittiğiniz zaman bir takım taşlaşmış insanlar görürsünüz. Pompei'ye gittiğiniz zaman taşmış insanlar görürsünüz. Bir Sodom Gomorra'ya gittiğiniz zaman orada bir bataklık, bir göl görürsünüz. Yani insanlığa bıraktıkları hiçbir şey yok. Fakat bizim hayatımızda İlahi Kelimetullah, Tanzimi ile Emrillah, Şefkat ala halkıyla, dusturuyla vakfedilmiş ecdadımızda binlerce eseri kalmıştır. 8-10 sene evvel Abdülhamid'in bir torununun torunu geldi. Şöyle bir Sultantepe'den Üsküdar'ın şöyle bir manzarayı seyretti. O zaman herhalde girmeleri yasaktı. Belki daha da evvel oluyor. Dedi ki beni dedi kaydı hayat şartıyla buraya hapsetseler de İstanbul'u seyretsem dedi. Dedim ki ben ona üstad dedim. Esasında biz dedim sizin ihsanlarınızı da biz bugün perverdeyiz. Bir Topkapı surlarına girdiğimiz zaman sizin ecdadınızın camilerini görürüz. Güzel suliyet. İnsan ruhuna bir huzurluk veren. Orada bir namaz kılmamız diğer camilerden daha ayrı olarak bize bir huşu hali verir. Çünkü bu yapılan o yapının temiz niyeti, helal parası vesaire. Bir çeşmeden su içmek istediğimiz zaman bir Terkoz Gölü, sizin Bezmialem Valide Sultan'ın vakfiyesidir. Bir un kabından geçerken o ilk köprü yine sizin ecdadın köprüdür. Askeri kışları geçmek istersek Davut Paşa, Orhaniye Rami, Haydar Paşa kışlaları, onlar da sizin ecdadınızın bize yadigarı. Bir hastaneye gitmek durumunda olduğumuz zaman vakıf kuraba, çapa, Haydar Paşa ve emsalleri, haseke, o da sizin ecdadınızın bize kalmış olan hastanelere. Bir tren yolu, Abdülhamid'in zamanında, Osmanlı'dan zamanında olmak şey yolları, tren yolları. Yani biz sizin nimetlerinizle perverdiyiz bugün. Yani biz sizi unutamayız. Size dua ederiz biz.
O zaman bizim yapmamız gereken nedir? Sahip çıkmak.
Muhafaza etmek ve o ruhu yaşatabilmek. O ruhu yaşatabilmek. Tabii o ruhu o zaman tekkeler inşa ediyordu. Dergâhlar inşa ediyordu. Dergâhlar halka sahipti. Yani vakıflar, dergâhların getirdiği vakıflar kuruldu. Aşağı 26.600 küsur vakıf kuruldu. Bunlar toplumu merhametle, şefkatle ağ gibi ördüler. Merkez yerleri külliyeler yapıldı. Cami, caminin etrafında şifahanesi, sebili, aşhanesi, şifahanesi, mektebi, kütüphanesi. Merkezde hep külliyeler yapıldı. Yani halk manevi ihtiyacı, maddi ihtiyacını gelsin bu külliyeden görsün. Külliyenin arkasında sokakları da aşağı yukarı 100 metrede bir ufak mescitler yapıldı. Elektrik olmadığı için sabah namazına, yatsı namazına cemaat rahat gitsin. Yani bir cemaatle namaz kılmadan mahrum olmasın. Cemaatle namaz kılacak, yani bu dinimizde de bunun ecri çok yüksektir cemaat namaz kılmanın. Orada bir içtimaileşme meydana gelecek. Kardeşlik artacak. Kardeş kardeşin derdinin dermanı olacak. Yani Osmanlı çok ince bir düşünüş vardır. Şimdi tabii kalmadı. Çeşmenin suyu ziyan olmasın diye yalak denilen bir havuzlar vardı. O zaman tabii paytonlar, at arabaları çoktu. O hayvanlar da gelip oradan o çeşmeden akan kalan artık suları içerlerdi.
Herkese faydası var. Yani. Her canlıya, her canlıya. Faydası.
Mesela camilere baktığımızda camilerde de bir kuş yuvası yapılmış ki gelen o kuş yuvasını görsün. Bir noktada hayvanları merhametli olsun, kuşları merhametli olsun. Allah o kuşları bizim için yarattı. Güzel bir estetik.
O zaman Osmanlı'nın özü şöyle dersek mimarinin nedir? Merhamet.
Merhamet. Merhametle yoğrulmuş. Yani toplumu merhamet ağ gibi örmüş. Zaten baktığımız zaman, bir de toplumun şehircilik planına baktığımız zaman, yani fakirin, garibin veya da zenginin yeri ayrı ayrı mekanlar değildi. Bugün mesela Suadi olsun, Şişli olsun, Flörlü olsun, ayrı kesim mekanlarıdır. Bir şehrin daha kenar yerine baktığımız zaman, onlar da daha çok orta hallerin ve gariplerin mekanıdır. Yani bu, Osmanlı bu yoktu. Yani zengini, fakiri hepsi kardeşle aynı mahallede otururdu. Yani zenginin evi, o bütün mahalleye bir kucaktı. Hatta o zaman da konserve yoktu, konservecilik. Taranalar vesaire, bir takım sebzelerin kurutulması, bunu o mahalledeki diğer şeylerle, ortalilerle, fakirle beraber yapılırdı. Onun da hakkı daha fazlasıyla verilirdi.
Paylaşılırdı.
Bir de yetime, dula, evlenecek imkansız kıza mahalle bir sigorta halindeydi. Onun sepetini hazırlar mahalle. İhtiyacını görür, tebessümle gönderirdi gideceği eve, gelin gideceği eve. Ve bunlar bugün kalmadı, bitti bugün. Bugün mekanlar ayrıldı. Düğünler de ayrı bir şey. Onların düğünleri, tabii bu sosyetenin düğünü maytaplarla oluyor, gürültülerle oluyor, balonlarla oluyor. Orada mahallede hasta insan mı var?
Çevreye zarar var.
Evet, bir hamile kadın mı var? Çocuk mu var? Düşünülmüyor maalesef. Bir de silah atılıyor. Yani pragmatist, menfaatperest bir hayat yaşanıyor. Yani bir diyargamlık unutuldu maalesef. Yani eski düğünler öyle değildi. Bizim zamanımızda o düğünlerde. Fakir de gelirdi, zengin de gelirdi. Dualarla başlardı. Kur'an-ı Kerim okunur. Yemekler verilir. Fakir fukaranın gelen şeyin gönlü anlar. Onlar da dua ederlerdi. Yani bu yeni genç çiftler bir dualarla bir yeni hayatları başlardı. Bunlar bugün unutuldu maalesef ve kayboldu.
Efendim ben sözü tekrar Süleymaniye getirmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Süleyman özellikle yıllar önce 1991 yılında zaten haliniz bizi gezdirmiştiniz. Muhterem Adem Ergül abiyle bizleri. Orada özellikle vitrayları anlatmıştınız. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı demiştiniz. Oraya geleceğim ve kilise mimarisiyle işte cami mimarisi arasındaki fark ince çizgi dediğimiz o. Biri soft, biri sert. O vitraylara bize tekrar ya da Süleymaniye'nin bu özelliğini anlatabilir miyiz kısaca?
Tabii o Süleymaniye'nin özelliği, tabii ben şey değilim, mimar değilim. Yani bir mimar kardeş daha iyi anlatır da. Tabii bu orada en çok verilen bir ihlastır orada. Onun bir ihlasla bir yapımı. Tabii her şeyde ayrı ayrı ehil ustalar yetiştirilmiş. Mesela hattı yapan Karahisari öyle bir şey halinde ki, bir konsantrasyon halinde ki son hattı çekerken âmâ oluyor. Caminin açılacağı zamanda Kanuni Sultan Süleyman Han, tabii büyük bir tevazu, Mimar Sinan diyor, mimar başı diyor, ilk diyor camiyi açsın diyor. O da diyor ki, yok sultanım diyor, Şemseddin Karahisari diyor, son hat çekerken gözlerini kaybetti. Bu şeyi, hakkı ona verelim diyor. Yani bu bir nezaket, bu zarafet, bir incelik bu. Demek ki burada Kanuni Sultan'ın belki şunu düşünüyor. Evet ben bunu maddi imkanlarını yaptırdım ama ben gözümü kaybetmedim. Karı İsar ise gözünü kaybetti.
Candan verdi.
Candan verdi. Sonra bir de Sinan'ın şeyine bakıyor. Yani kendisini o şaşalı bir türbe yaptırmıyor. Daha caminin köşesinde küçük bir imza. Evet, küçük bir imza. Ta caminin bahçesinin en uç köşesinde. Kendi kabrinde oraya yaptırıyor. O da şaşalı bir kabir değil. Gayet mütevazi bir kabir. Mesela o üniversitenin bahçesi yüksektir. Herhalde bir 7-8 metre, belki 10 metre yüksektir Süleyman Bahçe. O Süleymaniye'nin zemininden çıkan topraklardır onlar. Yani öyle bir mescit yapılıyor ki, gel geç değil. Bu mescit, bu cami kıyamete kadar devam etsin. Kıyamete kadar bir sadaka-i cariye olsun. Kıyamete kadar bir ezanlar devam etsin. Ve bir de bu mescitte, bu camide bu şey yok yani, dilatasyon yok. Yani bu soğukta, sıcakta, o genleşmedeki bir çatlama yok. Mesela İstanbul bugüne kadar çok depremler geçirdi, büyük depremler geçirdi. Büyük yıkıntılar oldu. Bak Süleymaniye'de, Sultanahmet'te en ufak bir çatlama yok. Yani burası da bir şey. Yani bugünkü mimarların da hayret ettiği bu koca gövde bir o genleşmede karşı nasıl bir şey durumda, yani mukavim durumda devam ediyor.
Doğru. Belki hocam yabancıların şeyi de bundan olabilir merakı.
Olabilir, olabilir. Mesela yine cami minarelerinde üç şerefeye ayrı ayrı yol vardır. Yani üç müezzin ayrı ayrı yollardan üç şerefeye çıkarlar. Birbirini görmeden çıkarlar. Tabii o her vakitte İstanbul'u o altı minare çınlatıyordu. Bugün hoparlör yoktu o zaman. Bir de benim orada dikkatimi çeken bu Osmanlı büyük camilerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ama İbn-i Mektum var. Bu Ama'ydı. Ama müezzinde. İbn-i Mektub'u Efendimiz Medine'ye de hicretten evvel gönderdi. Orada Kur'an-ı Kerim öğretmesi için. Ama'ydı kendisi. Hatta onun güzel bir hatırası vardır. Bu Kadisiye harpleri olduğu zaman İbn-i Mektub ben de iştirak edeceğim dedi. Dedi sen Ama'sın dediler. Harp gözde olur dediler. Evet dedi, gözü olur ama dedi, gözü görmeyenlerin, gözü görenlerden farklı bir taraf vardır dedi. Nedir dediler? Ben en önde yürürüm dedi, sancağı ben tutarım dedi. Düşmanı görmediğim için de benim cesaretim kırılmaz dedi. Arkadan gelenler de dedi, benim bayrağı, sancağı dik tutmamdan cesareti artarlar dedi. Onun için de bana müsaade edin, ben de Kadisiye harplerine gireceğim dedi. Böyle ama olarak Kadisiye harplerine girdi. Bir rivayete şehit oldu, bir rivayete döndü. Şimdi Osmanlı'da Ama müezzin Ravza'da olduğu için İbn-i Mektum her büyük Selahaddin Camii bir Ama müezzin koymuşlardır. Yani o sünnet seneye uymak için. O hassasiyet. Yani Efendimiz olan bir muhabbet, bir sevgi. Ben hatta o Süleymaniye Camisi'nin o Ama müezzini görmüştüm talebeyken. Yani 5-6 tane müezzin olurdu. Onun yanında bir de Ama müezzin olurdu. Bu incelik, zarafet bu. İşte bu büyük medeniyet bu. Yani her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. Burada da bir İslam medeniyeti camisiyle, insanıyla, cemaatiyle, müesseseleriyle onu Osmanlı'da görmekteyiz. Yani İstanbul'da bunun en güzel bir mekanı. Gerçi bu İstanbul'da olan o camiler, o mimari, o estetik her yere taşınmış. Mesela bir Üsküp'e gittiğiniz zaman bir Bursa'ya benzer camileriyle, hatta o mezar taşlarıyla vesaire sanki o Bursa'nın bir parçası alınmış, Üsküp'e götürülmüş. Bir Rusya'ya gittiğiniz zaman bir Sivastopol'da şey var, Mimar Sinan'ın bir camisi vardır Kırım'da. Paşaların yaptığı var. Necip Fazıl'ın dediği gibi çil çil gubbeler serpen ordu. Yani ilk gittiği yerlere cihatta maneviyatı beraber götürüyorlar. Maneviyat arkadan gelmiyor. Fethettikleri yerlere Anadolu'nun temiz insanını götürüyorlar. La ikra-i fiddin, dinde zorlama yok. Kimsenin boynuna kılıç dayanmadı sen Müslüman ol diye. Fakat oraya insan götürüldü. O insanın şahsiyet karakteriyle onun halkı Müslüman oldu. Mesela Arnavutların %90 Müslüman oldu. Şeylerin, Boşnakların %100 Müslüman oldu. Bu İslam'ı taşıyacak insanı oraya taşımak da mümkün oldu.
Efendim az önce buyurduğunuz gibi Balkanlar'da tabii eserler yapılıyor. Osmanlı'da 1800'e kadar bir sistem vardı. Devlet dairesinde çalışanlar ya devlet görevlileri müsaade sistemi vardı. Mal var vefatından sonra fazla mal varlığı devlet hazineye alıyordu. Bunu bildikleri için sağlığında nasıl olsa devlete kalacak. Dünyaya yatırım değil, ahirete yatırım vardı. Bu kaldırdıktan sonra dünyaya yatırım başladı. Bugün gördüğümüz Boğaz'daki yalılarımız maalesef 1800'den sonra.
Tabii.
Bunun da buna bağlayabilir miyiz? Yani müsaade, işte dünya yatırım, ahirete yatırım, bu mevhum, bu maneviyat.
Tabii şu var, yani ruhani plandan nefsani plana döndü hayat. Problem orada. Bu Lale Devri'nde başladı. Ruhani plandan tem plana dönüş. Bu ceste gitti. En nihayet tabii Tanzimat'ta da bu maalesef çok beter oldu tabiri caizse. Tabii kültür de gitti. Devletin imkanları azaldı. Yani zahiri bakımına baktığımız zaman ganimetler gelmemeye başladı. Toprakları dört cephede koruma durumu başladı. Diğer taraftan Amerika keşfedildi. Ümit burnundan ticaret başladı. İpek yolu kayboldu. Tabii bu madde sarsıntı oldu. Devlet kendini ancak korumanın şeyine girdi. O sırada dünya küçük sanayiye girdi. Tabii Osmanlı giremedi. Tabii giremeyince iktisaden güçlü milletlerin kültürü başladı sirayete. Bilhassa o zaman Fransızların. Tabii bu kapitülasyonlar vardı daha evvelden. Tabii onlar devam etti fakat tabii onlar güçlüyken o faydalıydı. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Han, Hristiyan birliğini parçalamak için Fransa'ya kapitülasyona tanımıştı. Almanya'da Martin Luther'i destekledi. O diğer mezheplerden koptu. Ayrı bir mezhep olarak Protestanlık yayıldı. Katolik şeyden koptu. İspanya yalnız kaldı. Yani bir bütünü üçe böldü Kanuni. Tabii bu kapitülasyonlar da devam etti sonra. Tabii devam etmesiyle tabii bir kültür de girdi sonra. Yani onu devlet güçlüyken o kültür yani hatta Fransa Osmanlı'nın şeyi altındaydı. Esareti altındaydı. Fakat Tanzimat'tan sonra kültür olarak Fransa'nın esaretine girildi. Problem orada. Üst tabaka gidip Fransa tahsil gördü. Maalesef kalpleri Fransız, apoletleri Osmanlı olarak döndüler. Ali Paşa, Fuat Paşa, biri gitti, biri geldi, tahterevalli gibi. Ve yavaş yavaş bu çöküntüler devam etti.
Doğru. Efendim bir de Osmanlı'nın demin ilk sohbetimizin başlangıcı hassasiyet, özellikle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan hürmetinden bahsetmiştik. Günümüzde bile bugün Kapalı Çarşı'da Osmanlı altınlarının arkasına baktığımız zaman Darb-ı Konstantiniye yazar.
Evet.
Ya da Mecidiyelerin arkasında, gümüş paralarda Darb-ı Konstantiniye. Yani Osmanlı Konstantiniye isminden çekinmemişti. Bilakis kullanmıştır Konstantiniye'yi.
Tabii güçlü devlet. Bir de güçlü olmanın bir sebebi de bütün etnik grupları kendi kültürle baş başa bırakmıştır. Kendi kültürüyle dokunmamıştır onların kültürlerine. Yani illa ki siz Türkçe konuşacaksın dememiştir. Fakat devlet dili Türkçe olmuştur. Bugün Afrika'da baktığımız zaman böyle değil. Yani Afrika'da Fransa, İngilizce girdikleri yerlerde kendi onların dillerine, kültürü iptal etmişlerdir. Kendi dillerini koymuşlardır. Tabii Osmanlı'da 24 milyon kilometre bir şey var, hacim var. Böyle güçlü bir coğrafya parçası var. Tabii burada o etnik grupları kendi kültürü baş başa bırakmakla hem onların saygısını kazanmıştır. Bir diğer de tahmin ediyorum hadis-i Letuftan'la Konstantiniye geçtiği için Konstantiniye devam etmiştir. Fakat esas olarak tabi İstanbul ismi çoktur. Çok isim konmuştur. Acitane demiş. Fakat esas İstanbul halkı İstanbul demiştir. Yani İslam bol, İslam'ın bol oldu, İslam'ın fışkırdı bir mekan manasına.
Bugün de hala devam ediyor bu. Evet. Az önce dediniz, sorularım arasında vardı ama cevapladınız. Kavmi asabiyet yoktu Osmanlı'da.
Yoktu.
İstanbul'un içerisine baktığımız zaman değişik kültürlerden yok. İnsanlar vardı.
Yani şöyle şey yapalım, bir mikser düşünelim. Bir mikserin içinde bütün ırklar vardı. Ve bu mikser düğmeye basıldığı zaman hepsi Osmanlı bayrağının altında toplanıyor. Osmanlıyız diyor. Kürt de Osmanlıyız diyor. Türk de Osmanlıyız diyordu. Diğer Arnavut da Osmanlıyız diyordu. Sırp da şey de Boşnak da Osmanlıyız diyordu. Ve şey de diğer gayrimüslim kavimlerde saygılıydı. Yani hatta hukuken kendi aralarındaki olan kendi mahkemeleri vardı. Devletle olan şeylerde problemlerde de devletin mahkemesine gidilirdi.
O kadar evet. Hoşgörülü.
O kadar. Hatta bu da çok şeydir. Belki İstanbul'un fethi kadar mühimdir bu. Fatih bir devir açmış, bir devri kapatmış. Bir Hristiyan mimarıyla mahkemeye çıkıyor. Bu mümkün. Bugün hayali bile mümkün değil. Hatta hüküm veren Hızır Bey arkadaşı. O zaman Fatih'in hitap ediş Fatih tarzı Es-Sultan, İbn-i Sultan, El-Gazi, Ebu'l-Feth, Muhammed Hansani. Hızır Bey böyle yazmıyor. Muratoğlu Mehmet diyor. Herhangi bir vatandaş. Şu gün murafağınız var, gelin diyor. Fatih gidiyor mahkemeye. Tabii ilk defa mahkemeye gidiyor. İlk defa bir mahkeme. Hızır Bey şeyde hakim durumunda, kadı durumunda. Fatih gidiyor, o bekliyor ayakta duruşmada. Hızır Bey diyor ki, şer mürafası üzeresiniz, ayağa kalkın diyor. Tabii malum mahkemelerde hakim adalet tevzisinde oturur, diğer eşhas ayağa kalkar. Yani şeyde Hızır Bey de Fatih'e, şer mürafası üzeresiniz, ayağa kalkın diyor. Fatih ayağa kalkıyor. Mahkeme bitiyor, Fatih'in aleyhine karar veriyor. Kısas istiyor. Evet. Hatta asker o kadar çok seviyor ki Fatih'i, sarayı şey yapıyor, sarıyor. Hristiyan mimar ağlamaya başlıyor. Dünyada böyle bir tevzi eden bir adalet yok diyor. Yok böyle bir adalet diyor. Ben Müslümanım diyor. Sadece Fatih diyor, kaydı hayat şartıyla bana bir yer diyor tanzim etsin diyor, bir ev tanzim etsin diyor, o kadar diyor. Başka bir şey istemiyorum diyor. Ve seviniyor. Bu hadise onu İslam'a şey yaptı. Demek ki bu da çok mühim. Yani bizim en mühim yani İstanbul'u nasıl koruruz? Hakikaten bu İstanbul'u bu biz ecdadın gittiği yoldan bir asr-ı saadet yoluyla toplayabiliriz. Bunu ben Osmanlı kitabında da bahsetmiştim. O zaman gelen Osmanlı'ya gelen gazeteciler, şeyler, sefirler vesaire hatıraları var. O hatıranın çok cazip şeyler var. Mesela bir hatıratta şöyle bir şey var. İstanbul'u gezdim diyor baştan aşağı diyor. Baktım Müslümanların olduğu mahallelerde kediler var, köpekler var diyor. Gayrimüslimlerin mahallelerini gezdim diyor. Köpek ve kedi yoktu diyor. Anladım ki diyor bu kedi köpek diyor Müslüman mahallelerinden merhamet görüyorlardı. Onları bile burada merhamet tevzi ediliyordu. Yine birkaç şöyle bir güzel hatıraları var. Mesela bir hammalın gelip cüzdan düşürmesi, tekrar turiste gelip o cüzdanı bulması, cüzdanı vermesi vesaire. Yani bir yani o maddi cazibesinin çok daha ötesinde bir manevi bir cazibe merkezi haline gelmiş.
Efendim ben sözü gençlere yine getirmek istiyorum müsaadenizle. Topkapı Sarayı'nı bugün günlük gezdiğimiz zaman şöyle bir rakam alıyoruz. 8-10 bin kişi geziyor Topkapı Sarayı'nı. Ama rakamlara baktığımız zaman gezen sayısı maalesef yabancılar ön planda. %70'i yabancılar. Neden bizim sahip çıkamıyoruz, gezimiz yapmıyor? Burada acaba sivil toplum örgütlerine, işte efendim vakıflara iş düşüyor mu? Ne yapmamız lazım? Özellikle gençlerimizin bu ecdadımıza buluşturmak için.
Tabii bu tarih şuuru lazım. Tabii bu tarih şuuru çok mühim. Bu tarih bir milletin hafızasıdır, bir tecrübeler mecmuasıdır. Bu yüzden mazi çok mühimdir. Mazinin bittiği yerde millet biter, insan biter, izan biter. Çünkü millet bir bakımı tarihinden ibarettir. Bir veraset vardı tarihten aldı. Tabii bu maalesef bu kültür erozyonu uzaklaştırmıştır maalesef. Yani bu tarihinden kopma gayretleri olmuştur. Tarihten kopartma gayretleri olmuştur. Kütüphanelerden uzaklaştırma gayretleri olmuştur. Milyonlarca kitap okuyucu kalmıştır. Harf değişti vesaire oldu. Yasaklandı. Tabi bunların biraz maziden böyle kopma olmuştur. Turistlerin cazibesi de gördükleri şey kendi memleketinde daha fazla. Binalar, yollar filan, kaktüsler, o binalar gökten daha fazla. Buradaki o estetik çok değişik geliyor. Ruhlarına bir ferahlık veriyor.
İşte biz o zaman o kıymeti bilemiyoruz. Yani gençlerimizi aksettiremiyoruz. Burada lazım. İş burada düşüyor.
Tabii yani o tarih şuuru veremiyoruz maalesef.
İnşallah vereceğiz.
İnşallah. Tabii bu zamanımız çok mühim. Çok gayret etmek lazım. Yani bu uyuşturucudur, içkidir vesairedir. Bu maalesef yabancı tesirler çok zararlı oluyor. Çok zararlı. Yani kültürden de kopartıyor. Benlikten de kopartıyor. İnsanlıktan da kopartıyor.
Evet. Son iki sorumuz kaldı efendim müsaadenizle. Ben az önce söylediğiniz vakıflar, 20 bin küsur vakıf dediniz.
26.600, o da tescilli yani. Tescilsiz ne kadar var o tarafı bilmiyoruz.
Bugün baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde 4.500 tane vakıf var. Ki bunun yani tescilli olan vakıf, kamuya yararlı hepsi birlikte 4.500 adet vakıf var içerisinde. Bunun faal olan da koçlarında 1.200 taneymiş efendim rakam olarak. Şimdi Osmanlı Devleti bir sosyal politikaydı. Sosyal devlet de aynı zamanda çalışmaları vardı. Halkına daha çok ilerliyordu, daha çok vakıflarla ulaşabiliyordu. Biz bu vakıf ruhunu, vakıf medeniyetini nasıl acaba günümüzde, en azından canlandırma değil de anlatabiliriz acaba? Vakıf medeniyeti olduğu Osmanlı'nın pek aksettirilmiyor.
Efendim tabii bizim Edip Ali Hazretleri ile başlayan tarihimizde, yani bu Edip Ali silsile devam ettiği müddetçe daima toplumda Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı ve bir merhamet tevzi edilmiş. Tabii bu merhametin getirdiği şefkat müesseseleridir vakıflar. Bu 26.600 vakfın zaten 1.300'de şeylerindir, valide sultanların, hanımların vakfıdır. Yani erkekler bitmiş, hanımlar da bir faal hale gelmişlerdir. Mesela bir Kösem Sultan var, 1. Ahmet'in hanımı. Biraz sert mizaçlı bir hanım. Öyle oldu halde bir vakıf bir tabiat-ı asli haline gelmiş. Yetim kızları ceiz hazırlama vakfı kurulmuş. Ne kadar vakıf bir inceliğe, bir zarafete götürmüş ki? Bezmalem Valide Sultan'ın Şam'da kurduğu bir vakıf var. Bugün insan oraya hayali gitmez. O vakıfta 1. madde Şam'ın tatlı suyu atçağın olan Mekke, Medine'ye gelen hacılara verilecek. Tasavvur buyurun, ta Şam'dan Medine'ye su taşınacak. O tatlı su içilecek gelen şey hüccac. Onun çok daha ötesinde bir maddesi var. Müstahdemlerin kırdıkları eşyaların tazmin edilmesi. Sehven, yani kırdıkları bir eşya. Çünkü o müstahdem azarlanmayacak. Onun kalbine bir diken batırılmayacak. Yani o insana Halik'in nazarıyla bakılacak. Tabii bu çok bir incelik. Bir de akıl hastaları içinde muhterem acizler denmiş. Avrupa o zaman akıl hastaları cin girdi diye yakıyordu. Muhterem acizler denmiş. Allah o kulu halk ettiği için muhterem denmiş. Yani Halik'e izafe ederek. Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı. Muhterem denmiş. Gücü olmadığı için aciz denmiş. Muhterem acizler denmiş. Ya nasıl bir nezaket? Mesela Fatih İstanbul'un fethedilden sonra bir aşhane kuruyor. Bu diyor aşhaneden diyor İstanbul şehitlerinin ailelerine gıda dağıtılacak, yemek dağıtılacak diyor. Fakat diyor havanın loş karanlığında, yani kimse akşam görmedi. Kimse görmedi. Herkes evine çekilmiş. Tabii yollarda ışık yok, fenerler var. herkes evine çekilecek. Yani o yetim çocukların, dul hanımların haysiyeti korunacak.
Utanmasın.
Küçük düşmesin, şey olmasın. Yani bu tabii çok incelik yani. Bugün maalesef bugün dünya buna ne kadar. Bugün dünyanın o şeyi görüyoruz, vahşeti görüyoruz işte. Suriye görüyoruz işte, tek diş kalmış canavar medeniyet. Ya. Yani hiç vicdanlar kurudu. Yani pragmatist, menfaatperest bir insanlık meydana. Yalnız menfaatini düşünüyor. Tam bir cahiliye devri bu. Yani cahiliye devri zaten budur. Merhametin, şefkatin, insanlığın bittiği devirdir. Mesela bir misal vereyim. O zaman Ebu Süfyan hanımı Hint var. Sonra Müslüman oldu tabii. O zaman ilk İslam ayetler inmeye başladığı zaman böyle din mi olur dedi. Ben bir köleyle aynı mı olacağım dedi. O köledir, talihine küssün dedi. Bugün dünyada öyle diyor. O diyor Suriye diyor, talihine küssün diyor. Bana ne diyor? Tam bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Bu kapitalistlerin bir şeyi bu, parolası bu. Yani umursamıyor. Vicdanına hiçbir ses çıkmıyor. Yine keyfinde, şeyinde, eğlencesinde vesairesinde. Irgalamıyor tabir caizse hiç. Bana ne, talihine küssün diyor. Ben orada değilim nasıl olsa diyor. Hangisi medeniyet? Bir misal ve mesela Bedir Harbi'nde Müslümanlar esir aldı. Müslümanlar galip geldi. Cenab-ı Hak lütfetti. Esirlerini Medine'ye götürürken sahabi zaman zaman kendileri develerinden indi, esirleri develeri bindirdi. Efendimiz buyurdu ki, yediğinizden yediğini içinden içireceksiniz. Ona fazla yük vermeyeceksiniz. Hatta onlara yardım edeceksiniz. Çoğu da Müslüman oldu. Lafayette diyor ki, bu Fransız meşhur, Fransız o ihtilalde, ey büyük insan diyor Peygamber Efendimiz'e. Sen diyor dünyada tevzi ettin, hak hukuku şimdiye kadar kimse tevzi edemedi diyor. Göte vardır, Almanların mütefekkiri. O diyor ki, Muhammed diyor bir dağ pınarıdır diyor. Yani coşan bir pınardır diyor. Onun diyor ulaşmadığı hiçbir yer yoktur diyor. Her yere, o dünyanın her yerine onun diyor adalet, hakkı, hukuku ulaşmıştır diyor. Bismarck, keşke diyor senin devrinde yaşasaydım diyor. Alman Prens Bismarck. Thomas var, o diyor hırkasının diyor yamasını yamayan diyor Muhammed, taşla gezen bir kraldan çok daha fazla itibar bulmuştur dünyada diyor. Yani hidayet Allah'tan. Fakat Efendimiz'i bütün o mütefekkir denilen zümre tasdik halinde. Fakat bugün bir o medeniyet bitti. Bugün o bugün hunhar bir, eğer medeniyetse hunhar bir insanlık meydana geldi. İmam Hatip'in ben ilk talebesiyim. İlk talebesindenim. Nurettin Topçu bize derse gelirdi. O felsefe ve sosyoloji gruplarına gelirdi. Bir gün de bir soru sordu. Oğlum da bugünkü insan mı medenidir, dünkü insan mı medenidir dedi. Dünkü insan mı mesuttu, bugünkü insan mı mesut dedi. Arkadaşlar biz dedik ki bugünkü insan dedik. Niye dedi? Çünkü dedi 3 günlük yol uçakla 1 saatte gidiliyor. Hanımlar eskiden tekkede yıkarlardı uzun uzun. Şimdi çamaşır makineleri çıktı. Buzdolabı yoktu. Kuyularda indirerek öyle şekilde soğutuluyordu. Bugün çok büyük bir rahatlık geldi dedik. İşte bu rahatlık dedi insanoğlunu menfaatperest yaptı, egoist yaptı. Bakın dedi 1944'te dedi Japonya 2 tane bombayı, 2 tane atom yedi dedi. 2 şehir kömür oldu dedi. İnsan öldü dedi. Kadın öldü dedi. Çocuk öldü dedi. Hayvan öldü, toprak öldü dedi. Ne hakkın var buna dedi. Hangi hakla dedi bu şeyi bu zulmü yapabilirsin dedi. İşte bugünkü medeniyet budur dedi. Bugünkü medeniyet bir esir olmakta makinenin. Yani makinenin terakkisi, demirin terakkisi bugün maalesef bir medeniyet sayılıyor. Halbuki onlar medeniyeti öldüren şeylerdir. Öldürdüler medeniyeti. Bugün de öyle. Baktığımız zaman ne yapıyor Suriye'de? O çoluktu, çocuktu, kadındı vesaire hiç demiyor. Bombaları yığdırıveriyor. Senin ona gıda göndermeni bile önünü kesiyor, göndettirmiyor. Onu hem yaralı hem açlığa mahkum ediyor. Bu neresi insanlık, neresi medeniyet bunu? Maalesef işte Mehmet Akif'in bir mısra vardır. Tükürün diye bayağı, tükürün aslın çehresine diye uzun uzun gider.
Peki efendim, son olarak sizden gençlerimiz özellikle mesaj istiyoruz. İstanbul'la ilgili neler yapalım,
efendim,
ne yapsınlar?
Bir defa maneviyat vermeden olmaz. Manevi terbiye zaruri. Tabii aileler de zayıfladı. Ailelerde İslam kültürü çok azaldı. Televizyon, internet, bunların bazı programları, modalar, reklamlar alıyor insanı, uzaktan kumandalı oyuncaklar haline getiriyor. Mesela bu ilk çıktığı zaman, bu diyorum ben yırtık pantolon, dizler yırtık, şeyler yırtık, moda. Allah Allah, herhalde dedim bunun maddi imkanı mı yok dedim. Yani bu insanların dedim böyle. Sonra baktım biraz elit cümleden birisi geldi, onun da pantolonu yırtık. Şimdi yani pasaklılık, affedersin, moda oluyor. O da pasaklılıklar zevk alıyor. Ne bileyim, Angelo saçları uzatıyorlar, Angelo saçları sıfıra vurduruyor, Angelo küpe takıyor. Yani bunlar kendinden uzaklaşma.
Bizlere çok iş düşüyor o zaman.
Çok iş düşüyor. Tabii bu ecdat nasıl İslam'ı yaşayarak anlattı? Nasıl bir Bosna fethedildiği zaman Bosna'ya Anadolu'nun temiz halkı gönderdi. Kimse Müslüman oluyor, kılıç dayanmadı. Birinci Murat'tan sonra Arnavut Kosova'da illa Müslüman ol diye kimseye zorlanmadı. Anadolu'nun temiz halkı o İslam'ın şahsiyet ve karakterini aksettirdi. Bugün mahrumiyet bu.
Evet. Muhterem efendim, çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Zamanınızı aldık. İnşallah değerli dinleyicilerimizi, değerli inşallah okurlarımıza istifade edecekler. Teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Allah razı olsun.
Tamam.